Soru: İnsan ruhunun esfel-i safilin denilen kesafetten kurtulup letafet ve ruhaniyete istifa ve irtifadında, yükselişinde tasavvufi eğitimin lüzumu tartışmasız bir gerçektir. Ancak tasavvuf binasını kuran büyük mutasavvufların eserlerinde gördüğümüz bu yolun mücerret kaide ve esasları tarihte mi kaldı? Günümüz İslam dünyasında ve özellikle ülkemizde tasavvuf yavaş yavaş fonksiyonunu yitiriyor mu? Cevap: Allah Teala'nın ahsen-i takvim surette yarattığı, ancak esfel-i safiliğinle âlâ-yı illiyin arasında gidip gelen insanoğlu, teskiye ve tasfiyeye muhtaçtır. Bu ihtiyacı sebebiyle ruhanilik ve manevi hayat onun ilgi alanına girmektedir. Ruhani hayatın en muhteşem eserlerinin geçmiş asırlarda yazıldığı doğrudur. Ancak insanların bu alana ilgisi sona ermiş değildir. Üstelik pozitivizm ve kapitalizm tecrübesinden sonra insanlar ruhaniyete daha bir düşkünlük göstermeye başladılar. Batı'da, Amerika'da, hatta Türkiye'de yaygınlaşan transandantal meditasyon merkezleri bu manevi açlığın tezahürleridir. Tasavvufi kurumların sunumla ilgili problemlerine rağmen çağımızda ülkemiz ve dünyada hala ilgi odağı olduğu görülmektedir. Arayanların arayışları sürdükçe, tasavvufi hayata talep devam ettikçe, tasavvuf ve tasavvufi kurumlar da günün şartlarına göre kendilerini yenileyecektir diye düşünüyorum. Soru: Tasavvuf anlayışı İslam dünyasının her yöresinde aynı mıdır? Arap dünyasındaki tasavvuf anlayışıyla Türk dünyasındaki tasavvufu karşılaştırmak gerekirse neler söylenebilir? Cevap: Ruhani hayata yatkınlık genelde genetik bir yapı olarak görülür. Bazı millet ve insanlarda bu yatkınlığın daha yüksek seviyede olduğu bilinmektedir. Nitekim Orta Asya ve İran taraflarında yaşayan Hint kültürünün tesirine daha açık olan yörelerde tasavvufi yatkınlığın fazla olduğu söylenebilir. İlk sufilerden kabul edilen Maruf Kerhi, İbrahim bin Ethem, Şakik Belhi ve Ebu Hafs Hattat gibi şahsiyetlerin genellikle Orta Asya, Maverâ-ün-Nehir ve Horasan bölgelerinden çıkmış olması, daha sonraki dönemlerde de bu yörelerde tasavvufun güçlü temsilcilerinin yetişmesine zemin hazırlamıştır. Orta Asya kökenli tasavvufi telakkide edep ve manevi disiplinin yüksek bir düzeyde olduğu görülmektedir. Nitekim Ebu Hafs Hattat'la Cüneyd-i Bağdadi arasında geçen bir menkıbede bu konu öne çıkmaktadır. Hac vesilesiyle Bağdat'a uğrayan Hattat, ihvanıyla birlikte Cüneyd'i ziyaret eder. Hattat'ın etrafında büyük bir edep gözeterek hizmet eden müritlerini gören Cüneyd der ki, ''Ya Eba Hafs, müritlerini sultanların edebiyle terbiye etmişsin.'' Hattat cevaben der ki, ''Hayır ya Cüneyd, ben onları sultanların edebiyle terbiye etmedim. Sizin onlarda gördüğünüz bu edep tavrı, iç dünyalarının dışa yansımasından ibarettir.'' Bu konuşmada Orta Asya kökenli fütüvvet ve melamet geleneğinin önemli temsilcilerinden sayılan Ebu Hafs, tasavvufu edepten ibarettir diye tarif eder. Onun müritlerine karşı uyguladığı edep taliminde gösterdiği gibi, daha sonraki süreçte Horasan ve Maverâ-ün-Nehir bölgesi sufilerinde bu farklı tavır hep süre gelmiştir. Avarif müellifi Sühreverdi'nin de belirttiği gibi, o bölgelerin tasavvufi yaşantısında edep hassasiyeti, diğer bölgelerdeki özellikle Irak, Arabistan ve Mısır gibi yörelerden çok daha farklıdır. Gözlemlerimiz odur ki, Araplardaki tasavvufi yaşantının Türk muhitlerindeki kadar edebe riayetkâr olduğu söylenemez. Bugün Mısır, Suriye ve Irak gibi ülkelerde tasavvufi hayat hala devam etmektedir. Ancak bu yörelerdeki tarikatların çoğunda şeyh-mürit ilişkilerinde bu tür saygı ifade eden tavırlar göremezsiniz. Şeyhinin yanında ayak ayak üstüne atan veya oturduğuyla yattığı tefrik edilemeyecek biçimde oturan insanlar pek çoktur. Bu bir örf ve görenek meselesidir. İçten gelen duygu meselesidir. İnsanın içinden gelen duygusu, şeyhinin elini öpmek, huzurundan geri geri çıkmak şeklinde ise bunu değiştirmeye zorlamak tabiliğe aykırı olur. Ama bunu yapmayana dudak bükerek bakmak da aynı ölçüde yanlıştır. Bunlar esasda müteallik şeyler değildir. Teferruat içinde fazla boğulmamak gerekir. Soru: Osmanlı sultanlarının tasavvuf anlayışları nasıldı? Cevap: Osmanlı sultanları genelde iyi bir devlet adamı olmanın yanı sıra gönül dünyası zengin derya dil insanlardı. Amaçları kuru bir cihangirlik kavgası değildi. Dışa yansıyan atak ve savaşçı kişiliklerinin derununda içli bir ruh dünyaları vardı. Bu özellikleri onların tasavvuf, edebiyat ve şiirle de ilgilenmelerinde etkili olmuştu. Devlete adını veren Osman Gazi'den itibaren son padişaha kadar genelinde bu özellikleri görmek mümkündür. Osman Gazi'nin bir ahi şeyhi olan Şeyh Edebali'nin kızıyla evlenmiş olması belki bu yakınlığın en bariz ilk örneğidir. Osmanlı Devleti 600 yıl yaşayacak olan muhteşem imparatorluğun temellerini ordu, medrese ve tekke üzerine bina etmiştir. İlk medrese kurucusu Davud Kayseri gibi ilk Şeyhülislam Molla Fenari'nin tekke menşeli insanlar olması, Osmanlı'da tekke medrese ilişkisini göstermesi bakımından önemlidir. Orhan Gazi'nin Geyikli Baba ve Abdal Murat gibi sufilere saygı duyması, 1. Murad'ın bizzat ahi şeyhi olması ve ardından gelen hemen bütün sultanların bir tarikat şeyhine yakın olmaya özen göstermesi, sultanların tasavvufi yaklaşımını gösterir. Ordunun kuruluşunda bir tarikat piri olan Hacı Bektaş Veli'nin adı ve duasıyla teberrük edilmiş olması da önemli bir noktadır. Soru: Tasavvufi hayat ferdi olarak yaşanamaz mı? Cevap: Bu soruyla iki şey kastedilmiş olabilir. Birincisi, evrat ve eskârıyla, riyazet ve mücahedesiyle, seyr-ü sülük ve tarikatıyla tasavvufun ferdi olarak yaşanıp yaşanamayacağı, ikincisi, kişinin kendi başına kitap ve sünnete uygun bir kulluk yapıp yapmayacağıdır. Öğrenmek başka, uygulamak ve yaşamak başka şeylerdir. Tasavvuf, öğrenileni yaşamayı, fiili olarak öğreten bir eğitim kurumudur. Eğitimde güçlü şahsiyetlerin, başkalarını etkileyerek kendi boyasıyla boyaması söz konusudur. Çünkü terbiye, olgunlaşmış şahsiyetlerin, insanın eksik ve ham tarafları üzerinde yaptığı olumlu etkidir. Türkçedeki kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan sözü bu etkileşimi anlatır. Birinci şekliyle, yani tasavvufun seyr-ü sülük ve tarikatıyla ferdi olarak yaşanması mümkün değildir. Çünkü bu eğitim sisteminin amacı bir mürebbi ve mürşidi gerekli kılmaktadır. Bütün uygulamalı ilimlerde olduğu gibi tasavvufi terbiyede de bir üstada ihtiyaç vardır. Bu konuda ileride şeyhlikle ilgili sorularda daha ayrıntılı bilgiler verilecektir. İkinci şekliyle, yani insanın kendi kendine kitap ve sünnete göre kulluk yapması elbette mümkündür. Eldeki yazılı bilgilerden yararlanarak insan iyi bir Müslüman olabilir, ancak birlikteliğin heyecan ve coşkusu daha farklıdır. Soru: Tekkeler caminin fonksiyonunu yerine getirebilir mi? Cevap: Tekkelerin caminin yerini tutması ve onun bütün fonksiyonlarını yerine getirmesi mümkün değildir. Tekke, Mescid-i Nebevi örneğindeki suffadan alınmıştır. Nasıl mescidin sofasında yatıp kalkan ashab-ı suffa, Allah Resulü'nün devamlı talebeleri idiyse, aynı şekilde tekkelerin derviş hücrelerinde barınan müritler de tekke şeyhlerinin eğitiminden geçen talebeleridir. Bilindiği gibi cami, asr-ı saadette bir mabet olmanın yanı sıra pek çok sosyal hizmetin icra edildiği bir merkezdi. Cami bir istişare, öğretim ve eğitim yeriydi. Çünkü hem devlet başkanı, hem ilmi otoritenin sahibi, hem de manevi otoritenin temsilcisi olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yeri camiydi. Allah Resulü'nden sonra otoriteler ayrılınca her otorite için ayrı mekan zarureti hasıl oldu. Çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yerine geçen halifeler, onun bütün otoritelerin değil, sadece siyasi otoritesini temsil ediyordu. Bununla birlikte tekkenin de medresenin de ilk merkezi camidir. Öğretim için medreseler, eğitim için tekkeler, askeri hizmetler için ribat ve ordugahlar kurulmuştur. Bu müesseselerin hiçbiri diğerinin alternatifi değildir. Soru: tekke ve dergah caminin asr-ı saadetteki fonksiyonlarını kaybetmesi yüzünden mi doğdu? Cevap: tekkeyi caminin asr-ı saadetteki fonksiyonlarını kaybetmiş olmasından ortaya çıkmış bir kurum olarak görmek yerine, onun hizmetlerini paylaşan ve tamamlayan bir kurum şeklinde değerlendirmek daha uygundur. Çünkü tekke, farklı karakter yapısına sahip insanların birbirine yakın olanlarını eğitmektedir. Cami ise mezhep, meslek ve meşrepleri ne olursa olsun bütün Müslümanlara mabet görevi yapmaktadır. Ayrıca tekkelerde musiki, sema, riyazat, mücahede ve halvet türü özel eğitim yöntemleri uygulanmaktadır. Bu da cami ile tekke ortamlarının farklı olmasını gerekli kılmıştır. Soru: bazı tarikatlar ilme, bazıları kisveye, bazıları keramete, bazıları musikiye önem vermektedir. Bu yaşantı ve ilgi alanlarının farklılık sebebi nedir? Bu karmaşa içerisinde doğrunun ölçüsü nedir? Cevap: bugünkü Müslümanların haline bakıp, Müslümanlık hakkında hüküm vermek nasıl yanlış bir yargı olursa, toplumumuzdaki yaygın görüntülerine bakıp tasavvuf hakkında söz söylemek de aynı şekilde yanlış olur. Gerçek tasavvuf elbette bugünkü gibi çok bölük pörçük yaşanan tasavvuf değildir. Bir başka ifadeyle bazı grupların öne çıkmış bir takım özelliklerini tasavvufun bütünü için bir yargı vesilesi yapmak yanlış olur. Aslında bu soruların cevabı asırlar önce verilmiş ve tasavvufun asıl gayesi ortaya konmuştur. Bakınız Yunus ne diyor? Dervişlik dedikleri hırkayla taç değil, gönlün derviş eyleyen hırkaya muhtaç değil. İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır. Tasavvufun insanlara önce kendini, sonra Rabbini tanıma, marifet yolunu gösterir. Farklı özelliklerin ortaya çıkması biraz da mürşit ve müntesiplerin farklı karakter yapısından kaynaklanmaktadır. Çünkü az evvel sayılanlardan hiçbiri tek başına tasavvuf değildir. Ancak sufiler bir eğitim aracı olarak yerine göre musikiden de istifade etmişlerdir. Bugün modern pedagojide insanın karşısındakiyle göz iletişimi kurmasının önemi kabul ediliyor. Gözle kulak, yüksek duyu organları sayılıyor. Bu iki duyu organının diğerlerine göre eğitimde çok daha etkili olduğu tespit edilmiş bulunmaktadır. Nazar bir göz iletişimidir. Musiki de kulak aracılığıyla kalbe ulaşma yoludur. Mutasavvıfların derdi bellidir. Gönüllere elest bezminden verdikleri sözü hatırlatmak. Bunun için meşru olan hangi aracı bulurlarsa kullanmışlardır. Aslında amaç olarak tasavvufta ne kisvenin, ne kerametin, ne nazarın, ne de güzel sesle söylenen musiki ve ilahinin bir kıymeti harbiyesi vardır. Çünkü amaç kulluktur. İhsandır ve Rabbaniliktir. Rabbanilik söz konusu olunca da sadece bilginin önemi yoktur. Bilgi amelle, amel ihlasla, ihlas ihsan ve isarla beslendiği zaman anlam kazanır. Bugün bu konuda görülen eksiklik, tasavvufun değil, fertlerin eksiklik ve kusurudur. Bunu tasavvufun geneline fatura etmek haksızlık olur. Soru: günümüzün bozuk şartlarında, her şeyin nefse ve şehvete hitap ettiği bir zamanda, sadece tasavvuf yeterli olur mu? Cevap: günümüzde her şeyin nefis ve şehvete hitap ettiği bir ortamda, tasavvufa her zamankinden daha fazla ihtiyaç vardır. Ancak İslami ilimleri birbirinin alternatifi olarak görüp, birini diğerinin yerine ikame etme anlayışı yanlıştır. Çünkü her türlü ilimden arınmış, sırf tasavvuf diye bir şeyden söz edilemez. Tasavvuf, fıkıh, hadis, tefsir ve diğer İslami ilimlerle birlikte vardır. Bunlar, birbirini bütünleyen şeyler olup, sadece birini veya birkaçını alıp, diğerlerini almamak eksiklik olur. Zaten sufiler de bunu bildiklerinden eserlerine ve yollarına diğer ilimlere ait bilgiler de koymuşlardır. Nitekim Ahmet Rifai'nin şöyle bir değerlendirmesi vardır: tarikat aynı şeriat, şeriat aynı tarikattır. Aralarındaki fark lafızlardan ibarettir. Soru: bugün tasavvuf denilince insanlardan bazıları korkuyor. Onu en güzel takdim etmenin yolu nedir? Cevap: bu korku ve endişe tasavvufun ne anlama geldiğinin bilinmemesinden kaynaklanmaktadır. İnsanlar genellikle tasavvufu sadece bir yönüyle ya da sadece negatif örnekleriyle algılamakta ve karşı çıkmaktadır. Tasavvufu bütün muhtevasını kuşatacak şekilde İslam'ın ruhani hayatı gibi sunduğumuz zaman problem kalmayacağını düşünüyorum. Bozuk ve problemli fırkaların mevcudiyeti tasavvufi hayatı negatif etkilemektedir. İnsanlara her fikir ve düşüncenin, mezhep ve meslekin iyisinin de kötüsünün de mevcudiyetini anlatıp kötülerine takılıp kalmamaları söylendiğinde bu konuyla ilgili istifhamlar azalacaktır. Ancak sonuçta herkesin tasavvufu kabul ettiği ve savunduğu bir ortamın doğacağını düşünmek yanlış olur. Her zaman her fikrin muvafıkı da muhalifi de bulunacaktır. Soru: sufiler her şeyi seyr-ü sülüka bağlıyorlar. Seyr-ü sülüktan önce irşat ve tebliğin ne demek olduğunu bilmek daha önemli değil mi? Bu konuda bilgi verir misiniz? Cevap: İrşat, davet ve tebliğ kelimelerini birlikte değerlendirmek gerekir. Davete konu olma açısından insanlık, ümmeti davet ve ümmeti icabet olmak üzere ikiye ayrılır. Ümmeti icabet kavramı, Hazreti Peygamber'in davetini tanıyıp ona bağlanmış olanlar hakkında kullanılır. Ümmeti davetse henüz İslam'la müşerref olmamış kimseler hakkında kullanılan bir kavramdır. Davet ve tebliğ, ümmeti davete yapılan İslami gerçeklere çağrı hakkında kullanılan bir tabirdir. Tebliğ ve davet, Allah'ın emirlerini kullarına duyurmaktır. Tebliğ yapan kişiye mübelli, diğerine dâi denilir. Nitekim Kur'an'daki "sana düşen sadece tebliğdir" Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle çağır. Ayetleri bu anlamları teyit etmektedir. Kur'an'da rüşt ve reşet kalıplarıyla kullanılan irşatsa, insanlara dünyevi ve uhrevi istikamet vermek, yol göstermek anlamındadır. Bu itibarla irşadın muhatabı müminler, tebliğ ve davetin muhatabı ise Müslüman olmayan topluluk ve kişilerdir. Mübelli ve dâi, insanları dünya ve ahirete yönelik yanlışlıklarını tamir ve tasih için Hakk'a çağıran ve onlara ilahi hakikatleri anlatan kimselerdir.